Sayfa 53. 6. O gün Yağmur'la Damla'nın sınavları vardı. Akşama sevinç içinde geldiler. Sınıflarında en yüksek notları onlar almıştı. "Aferin benim akıllı kızlarıma," dedi Elif. "Eh, birer ödülü hak ettiniz," dedim ben de. Onlara birer çikolata vermeye hazırlanıyordum ki ikisi birden çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. "Yaşasın, Çukayı görmeye gideceğiz." "Durun canım, ben öyle bir şey söylemedim." "Ödül dedin ya." Çantamın gözünden çikolataları çıkardım. Ben ödül diye bunlardan söz etmiştim. "Bundan da ödül mü olurmuş," dedi Yağmur burnunu kıvırarak. "Hem annem istediğimiz zaman bize çikolata veriyor," diye ekledi Damla. Bir an düşündüm, haklılar. Öyleyse, "Tamam, anlaştık. Yarın sabah erkenden yola çıkarız." "Sakın beni uyandırmayın," dedi Elif. "Tamam," dedik üçümüz birden. Sabahın erken bir saatinde, daha ben düşlerimin orta yerindeyken pıs diye bir ses duydum. Yüzümü öteki yana çevirip tam kaldığım yerden düş görmeyi sürdürecektim ki ikinci pıs geldi. Bir el omzumu tutup beni sarsmaya başladı. "Ne o, eve hırsız mı girdi?" diye yataktan fırlayınca karşımda pısır pısır gülen kızları buldum. "Hadi kalk, gidiyoruz. Biz her şeyi hazırladık." "Bu saatte mi?" "Aman baba, saatin nesi var?" dedi Yağmur. "Baksana, 7 olmuş," diye ekledi Damla. Saate baktım, daha 7:10 vardı. 7 olmamış, 7:10 var diye homurdandım. Canım 10 dakikadan ne çıkar? Konuşmalarımız Elif'i uyandırmış. "Hani beni uyandırmayacaktınız? Gidecekseniz gidin artık," diye söylendi o da. Anlaşıldı, çaresi yok, kalkıp gideceğiz. Üstümü değiştirip salona geldiğimde gerçekten de zaman bisikleti hazırlanmış beni bekliyordu. Kızlar yerlerini almışlardı bile. Oturup pedalları çevirmeye başladım. Yağmur bu kez bilgisayarı son gittiğimiz tarihten bir yıl sonraya ayarlamıştı. Her zamanki yerimize gizlenip mağaranın girişini izlemeye başladık. Ateş nöbetçisi her zamanki gibi ateşin başında uyukluyordu. "Baba, ateş yakmayı öğrenmişlerdi ya, ateşin başında niye nöbet bekliyorlar hala?" diye sordu. Ona ateşin kabilenin varoluşu ve devamıyla ilgili bir simge olduğunu anlattım. Bunun daha sonra Anadolu'da binlerce yıl yaşayacak olan bir geleneğe dönüşeceğini söyledim. Anadolu'nun çoğu yerinde anneler hala çocuklarına "ocağımızı sen tüttüreceksin" der ya da birine kızdıklarında "ocağın sönsün" diye bağırırlar. "Ha," dedi Damla, "televizyondaki bir dizide ocağı sönesice diye bağırıyordu yaşlı bir kadın. Demek ki bu o." Benim yanıt vermeme fırsat kalmadan Çuka dışarı çıktı. Hemen ardından Anin. Çuka ateşe birkaç odun parçası attı. Anin de. Çuka aşağıya dereye doğru yürümeye başladı. Anin de. İkisi de konuşmuyorlardı. Çuka'nın bir sıkıntısı var gibiydi. Önce Çuka, sonra Anin dere kıyısındaki bir kayanın üstüne oturdular. Biz de hemen olabildiğince yanlarına sokulduk. Çuka bir süre sessizce Anin'e baktıktan sonra bezgin bir sesle konuştu. "Konuşacak başka kimse olmadığına göre anlamasam bile seninle konuşmalıyım, yoksa çatlayacağım." "Konuş konuş, ben anlarım," diye yanıtladı onu Anin her zamanki tavrıyla. "Sorun şu, yaşamamızı kolaylaştıracak başka ne bulabilirim? Ne kadar düşünsem aklıma yeni bir şey gelmiyor." "Düşün, düşün, gelir," dedi Anin. "Bu kez çok önemli bir şey bulmak istiyorum." "Bulursun." "Benimle böyle anlarım, bulursun," diye konuşmaktan vazgeçer misin lütfen? Anin, "vazgeçerim," diye yanıt vermedi ağabeyine. Doğrusu bu beni bir parça düş kırıklığına uğratmıştı. İki kardeş kayanın üstünde bir süre sessizce oturdular. Çuka dalgın dalgın uzaklara bakıyordu. Anin ise deredeki suların akışını izliyordu. Çok geçmeden Anin'de bir kıpırdanma başladı. "Baksana," dedi, "su akıyor." Onun konuşmasını taklit ederek, "Su akar," dedi Çuka. "Ama hep aşağıya doğru akıyor, yukarıya doğru akmıyor." "Su akar," diye yanıtladı onu yine Çuka. Ama az sonra eline diken batmış gibi zıpladı. "Ne dedin? Ne dedin sen?" "Su hep aşağıya doğru akıyor." "Buldum," diye sevinçle haykırıp kayanın üstünde zıp zıp zıplamaya başladı Çuka. "Dememiş miydim, bulursun? Ama neyi buldun? Ben daha hiçbir şey bulamadım. Mağaramızın önüne su getireceğim." "Ama mağara yukarıda, su burada aşağıda. Suyu yukarı doğru akıtamazsın ki." "Suyun yukarıda olduğu bir yer biliyorum ama onu istediğim yere akıtmanın yolunu bilmiyorum. Bir yol bulmalıyım." "Bulursun." Kardeşine bir an için ters ters bakan Çuka birden değişmişti. Sabahki bezginliği gitmişti. Bir oraya bir buraya gidiyor, suyun akışını izliyor, suya odun parçaları atıp onların nasıl yüzdüğüne bakıyordu. Bir an için bile olsa yerinde duramıyordu. Onun bu heyecanlı halini izlemek doğrusu bizi de çok heyecanlandırıyordu. Kara iniler içme ve kullanma sularını dereden, hayvan derisinden yaptıkları büyük torbalar içinde mağaraya taşıyorlardı. Bu her gün birkaç kez yinelenmesi gereken eziyetli bir işti. Oysa suyu mağaranın yanına getirebilselerdi bu çok büyük bir kolaylık olacaktı. Çuka bir ara küçük kanallar açıp suyun akışını istediği yöne çevirmeyi denedi. Dere kıyısından iç tarafa karaya doğru açtığı incecik kanalda su ilerliyordu. Ama ancak yokuş aşağı olursa. Demek ki suyu yokuş aşağıya taşıyacak bir şey gerekliydi. Sanırım aradığı şeyi en azından düşünce olarak bulmuştu. Koşarak kara inin yan tarafındaki tepeye çıktı. Biz de peşinden elbette. Aşağıdaki dere daha yükseklerdeki dağların arasından şırıl şırıl akarak geliyor. Bu tepede bir gölet oluşturduktan sonra aşağıya demin bulunduğumuz yere dökülüyordu. Çuka'nın suyun yukarıda olduğu bir yer biliyorum dediği yer herhalde burası olmalıydı. Ama çevre çok kayalık olduğundan Çuka'nın aşağıda yaptığı gibi küçük kanallar kazarak suyu buradan mağaraya doğru yönlendirmesi olanaksızdı. Başka bir yol bulması gerekiyordu. Ne dersin baba, yapabilir mi diye fısıldayarak sordu Damla. Bence yapabilir dedi Yağmur, buna da bir çözüm bulur o. Bence de Çuka bir yol bulacak ama biz bunu gelecek ziyaretimizde görebileceğiz. Toparlanın, gidiyoruz. Akşam olmak üzereydi. Çuka bile peşinde Anin'le birlikte kara inin yolunu tutmuştu. Ne olur baba, bu gece burada kalalım diye itiraz etti ikisi birden. Kalamayız. Öncelikle hazırlığımız yok. Sonra anneniz çok merak eder. Çok istiyorsanız sabah yeniden döneriz derken bu dediğimin gerçekleşmeyeceğini pek iyi biliyordum. Biz çadırımızı bile getirdik dedi Yağmur. Bizi göremeyecekleri bir tepenin arkasına kamp kurarız. Kimse görmez diye ekledi Damla. Hem geceleri burası kim bilir ne kadar heyecanlı olur, onu da görmüş oluruz. Olmaz, anneniz merak eder. Cep telefonunu arayıp haber ver. Cep telefonumla annenize bu çağdan ulaşamam. Amma da yaptım baba diyerek bir parçada alaylı bir biçimde itiraz etti Yağmur. Çanak antenimiz var ya, o koca anteni niye ekledik bilgisayar sistemine? Böyle günler için. İyice köşeye sıkıştırmışlardı beni. İtiraz edebileceğim başka bir şey kalmamıştı. İçimden inşallah kapsama alanı dışına çıkılır diyerek evin numarasını çevirdim. Annemizin sesi kesik kesik geliyordu ama anlaşılıyordu. Üstelik söylediklerimi de anlamıştı. Kendinize dikkat edin dedi. Elif kızlarına çok güvenirdi. Merak etme, kızlar tehlikelere karşı beni korur dedim. Güldüğünü duyar gibi oldum ama niye güldüğünden pek emin değildim. Tam soracaktım ki bağlantı kesildi. Kızlara sorsam sanırım açıklayabilirlerdi annelerinin niye güldüğünü ama araya mutlaka alaycı birkaç söz sıkıştıracaklarını bildiğimden sormadım. Varsın gülsün. Zaman bisikletiyle kara inilerin bizi göremeyecekleri bir tepenin ardına gidip kamp kurduk. Gerçekten de kızlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşlerdi. Sivrisineklere karşı sprey bile getirmişlerdi. Hava kararmadan tepenin alt taraflarındaki ağaçlık bölgeden toplayabileceğimiz kadar kuru odun ve dal topladık. Yemeğimizi yedikten sonra fenerimizi söndürüp bir süre karanlıkta oturduk. Aslında karanlık yanlış bir sözcük. O gece dolunay vardı ve ay gökyüzüne asılmış kocaman bir tepsi gibi duruyordu. Ayın ışığında tepenin altındaki ormanlık alan ve daha alçak tepeler peri masallarındaki peri kraliçelerinin gizemli sarayları gibi görülüyordu. Aydan uzaklara baktığımızda hava kirliliği olmadığı için yıldızlar kendi çağımızda hiçbir zaman göremeyeceğimiz parlaklıkta ışıldıyorlardı. Biz tepede kayalıklarla çevrili hayvanların kolaylıkla ulaşamayacağı bir alana kamp kurmuştuk. Ama aşağıda uzanan vadiden daha önce hiç duymadığımız hayvan sesleri geliyordu. Dağ aslanlarının kükremeleri, kurtların ulumaları, bilmediğimiz bir kuşun çığlığı, andıran ötüşü. Bunların hepsi yepyeni şeylerdi bizim için. Zaman zaman duyduğumuz tuhaf seslerden tüylerimiz diken diken oluyordu. Çadırımızın korunaklı bir yerde olmasına karşın yatmazdan önce önümüzdeki geniş alanın ortasında büyük bir ateş yaktık. Olabildiğince uzun yansın diye bol odunla besledik ateşimizi. Çadırda kızların biri sağımda, öteki solumda yattı. O günün heyecanı ve yorgunluğuyla hemen uyudular ikisi de. Bense gecenin içinden gelen ilginç sesleri dinledim bir süre. Sonra uyuyakalmışım. 7. Gecenin epey geç bir saatinde çadırın dışında bir takım tıkırtılar duyarak uyandım. Hemen gece yatarken başucuma koyduğum el fenerimi kaptım. Kızlar iki yanımda derin soluklar alarak uyuyorlardı. Cebimden de ne olur ne olmaz diye küçük izci çakımı çıkardım. Başımı çadırın girişinden dışarı uzattığımda maymuna benzer bir yaratığın eşyalarımızı karıştırdığını gördüm. El fenerimi kendisine doğrultup yakar yakmaz kafasına odun yemiş gibi korku içinde çığlıklar atarak kaçtı. Görebildiğim kadarıyla insanla maymun arası bir yaratıktı bu. Demek ki bulunduğumuz yörede henüz evrimini tamamlayamamış, daha ilkel düzeyde insana benzeyen canlılar da yaşamaktaydı. Neyse ki kızlar uyanmamıştı. Sönmüş olan ateşimizi canlandırıp yeniden yattım. Biraz tedirgin olmuştum ama o gece başka bir olay olmadı. Sabah gün doğmadan uyanan kızlar her zaman olduğu gibi 10 dakika daha uyumama izin vermeden beni de kaldırdılar. Kahvaltımız biter bitmez her zamanki yerimize gizlenip Çuka'yı beklemeye başladık. Çuka çok geçmeden çıktı mağaradan, peşinden de "Evet, doğru bildiniz, Anin." Çuka ortalıkta amaçsız bir biçimde dolaşıp gördüğü her şeyi eline alıp inceliyordu. Hayvan derilerinin kurutulduğu yere gelince durdu, eline bir deri parçası alarak baktı. Toprakta açtığı küçük kanala benzeyen bir şeyi derilerle yapamaz mıydı? İki yanından hafifçe bastırınca derinin ortasında bir çukurluk oluşuyordu. Suyu buradan istediği yöne akıtabilirdi ama suyun geleceği yer uzaktı. Bu iş için kabilenin elindeki derilerin tümünü kullansa yolun yarısına bile ulaşamazdı. Üstelik deriler başka şeyler için gerekliydi onlara. Kış yaklaşıyordu ve kışın soğuğundan da derilerin yardımıyla korunabileceklerdi. Daha başka bir yol bulmalıydı. Çuka yeniden ortalıkta dolaşmaya başladı. Anin yine Çuka'nın peşindeydi. Ağabeyinin eline alıp incelediği her şeyi o da bir kez alıp inceliyordu. "Göreceksiniz. Anin yine yardımcı olacak Çuka'ya," dedi Damla. "Bence bu kez olamaz," dedi Yağmur. "Bu güç bir sorun ve Çuka tek başına çözmek zorunda. Görürsün bak." "Görelim." "Susun da izleyin," diye susturdum gevezeleri. Çuka bu sırada kabile halkının taşçı amcadan aldıkları yontma taşlarla mızraklarını ve baltalarını yaptıkları yere gelmişti. Çakılmış gibi durdu. Ayağının dibinde balık mızrağı yapmak için kullanılmış bir kamışın işe yaramadığı için atılmış bir parçası duruyordu. Üstüne basıldığı için ezilmiş, boylamasına ikiye bölünmüştü. Çuka eğilip kamış parçasını aldı. Boğum yerlerini saymazsak kamışın içindeki oyuk tam istediği gibi bir şeydi. Boğumları temizlemek çok zor değildi. Galiba aradığı şeyi bulmuştu. Büyücek bir taş bıçak kapıp yıldırım hızıyla kamışlığın olduğu yere koştu. En kalın dallardan 4-5 tane kesip döndü. Bu sırada Anin hala onun bakıp da attığı kamış parçasını inceliyordu. Çuka gelirken o da kamış parçasını fırlatıp gitti. Kamışların kalın bölümlerinden 3'er metrelik parçalar kesti Çuka. Böylece kamışların en ince yeri benim parmağımla 2 parmak genişliğinde oluyordu. Bunları ortalarından 2'ye yardı. Boğum yerlerini de temizledikten sonra hepsini uç uca yerleştirdi. Yaklaşık 30 metrelik ince bir oluk elde etmişti. Hemen bir su kabağını suyla doldurup oluğu oluşturan ilk kamışın içine su dökmeye başladı. Su kamış oluğun ucuna kadar ilerliyor ama ikinci parçaya geçmeden toprağa akıp gidiyordu. Bir an düşündükten sonra Çuka ilk kamışın kalın ucunu başa aldı. İnce ucunu ikinci kamışın kalın ucunun içine soktu. Kamışların hepsini böylece birbirine ekledikten sonra döktüğü su çok az bir kayıpla son kamışın ucuna kadar ulaştı. Kamışların birbirine eklendiği yerden çok az su sızıyordu şimdi. "Biraz beyaz tutkal olsaydı bu sorunu çabucak çözümlerdi," dedi Damla. "Akıllım, bu zamanda beyaz tutkal ne arasın? Ama onun yerine başka bir şey kullanabilirler." "Susun," dedim. "Bakın, Anin elinde bir şeyle geliyor." Anin'in elindeki yaprağın üstünde reçine vardı, yani çam ağaçlarından çıkan çam sakızı da denilen yapışkan sıvı. Anin kamışları su geçirmez duruma getirmek için en uygun şeyi bulmuştu. "Al bunu dene," dedi Çuka'ya. "Dememiş miydim?" diye böbürlendi Damla. Anin yine Çuka'nın buluşuna yardımcı oldu. Az sonra Çuka ile Anin'in arkadaşları da gelip yardım etmeye başladılar. Küçükler ormandan çam sakızı topluyor, büyükler bir yandan kamışlıktaki en kalın kamışları toplayıp getirirken bir yandan da kamışları yarıp boğum yerlerini temizliyorlardı. Kısa sayılabilecek bir sürede yeteri kadar kamış oluk hazırlamışlardı. İki kucak oluğu tepeye, göletin olduğu yere taşıdılar, yerleştirmeye başladılar. 20 metre kadar ilerledikten sonra önemli bir sorunla karşılaştılar. Yumuşak bir eğimle giden yamaç burada dik bir kesintiye uğruyordu. Kamış oluklara bu eğimi vermek olanaksızdı. Bu sorunu çözebilmek için hep birlikte düşünmeye başladılar. Çözümü kim buldu dersiniz? kimse bulmadı. Çözüm bir rastlantıyla kendiliğinden geldi. Büyükler kamış olukları yerleştirirken Anim ve arkadaşları da elleriyle oluğun yerleştirildiği yerdeki kumları eşeleyerek orayı derinleştiriyorlardı. Bu arada oluğun ağzı iyice suya batmıştı. 20 metre sonra oluk bitince gelen sular kayadan aşağıya akıp oradaki küçük çukurlukta toplanmaya başladı. Çuka hemen yarısı kesilmiş bir su kabağı buldu. Ucuna bir kamışın sığabileceği kadar delik açtıktan sonra kabağı çukurluğa yerleştirdi. Kabağın ucundaki delikten başlayarak olukları yerleştirmeye devam ettiler. Bu arada olukları yapıştırdıkları reçineyi etkilemesin diye suyun akmasını da önlediler. Karşılığına çıkan birkaç dik yerde de bu kabak yöntemini kullanarak mağara girişinin az ötesindeki bir kayanın tepesine kadar kamış olukları döşediler. Çuka göletin orada kendisinden haber bekleyen arkadaşına suyu salıvermesi için seslendi. Az sonra mağara girişinin yanındaki kayanın üstünden aşağıya parmak kalınlığında sizin değil benim parmağım su akıyordu. Çok değildi gelen su ama kabilenin günlük su gereksinimini karşılamaya yeterdi de artardı bile. Böylece Çuka kendisinden binlerce yıl sonra çok yaygın bir biçimde kullanılacak olan su kemerlerinin kanalların en ilk örneğini yapmış oluyordu. Şırıl şırıl akan sudan ilk yudumu Çuka ile Ani'nin annesi İlnin içti. Sonra da tüm köy halkı su içmek için sıraya girdi. O günü su bayramı ilan ettiler. Çuka'nın ne kadar mutlu olduğunu söylememe gerek var mı? Hava kararmak üzereydi. Biz dönüş için hazırlık yaparken onlar da o gece Çuka'nın onuruna verilecek büyük şölen için hazırlık yapmaya başlamışlardı. Bizi de evde annemizin hazırladığı şölen bekliyordu. Onlar kara indi, biz evde çok keyifli birer gece geçirdik. 8. Temmuz ayında nefis bir pazar sabahı. Keyifle uyandım, kararlıyım. Bugün balık avlamaya gidip bu güzel havanın keyfini çıkaracağım. Akşamdan hazırladığım oltalarımı son bir kez gözden geçiriyordum ki kızlar geldi. "Oo, babamız balık avlamaya gidiyor," dedi Damla. "Keşke bizi de götürse. Ben kocaman kocaman alabalıkların bulunduğu bir yer biliyorum," dedi Yağmur. "Hem biz de biraz temiz hava alırdık. Balık avlarken yardım da ederdik." Dayanamadım. "Söyleyin bakalım dilinizin altında ne var?" diye sordum. İkisi birden atıldı. "Bugün kara ine gidelim. Çukayı nicedir görmedik. Sen de istersen yukarıdaki gölette alabalık avlarsın." Hoppala! Bunlar benim yakamı kolay kolay bırakmazlar. Hemen bir bahane buldum. "Benim oltalarım alabalık avına uygun değil, hem alabalık için canlı yem gerekli." "Oltalarım bal gibi de uygun," diye diretti Yağmur. Damla da "canlı yem istiyorsan bahçedeki çiçeklerin altı solucan dolu," diye akıl verdi. "Dedim ya, bunlar benim yakamı kolay kolay bırakmazlar. Hem orada yakalayacağım alabalıklar zamanın tüm akışını değiştirebilir. Biliyorsunuz çok tehlikeli bir şey bu. Orada hiçbir şeyi değiştiremeyiz, hiçbir canlıyı yok edemeyiz." "Öyleyse kara yine gideriz ama sen de balık tutmazsın," dedi Yağmur. Bunu duyunca öfkelendim doğrusu. "Hayır, kara yine gitmiyoruz. Ben balık avına gidiyorum," diye kestirip attım. Bu sefer bir başka numara başladı. "Babacık, aslan babacık, sen bizi evde gözü yaşlı bırakmazsın." "Bırakmaz, biz onun biricik kızlarıyız." Tam o sırada annemiz geldi yanımıza. "Hayrola, nedir sorun?" "Yine kara yine gitmek istiyorlar." Götürsen de. Orası şu koca kentte gidebileceğiniz her yerden daha eğlenceli, daha güvenli. Niye götürmüyorsun ki demez mi?" Bütün umutlarım bitti. Kara ine gittik mi Çuka'yı izleyeceğiz. Orada balık avlayamayacağıma göre balık avından da vazgeçeceğim çaresiz. Bir an düşündükten sonra "aman balıklar beklesin," dedim kendi kendime. "Hadi bakalım toparlanın öyleyse." Çığlık çığlığa koşup Sevinç'le sarıldılar boynuma. "Biz akşamdan hazırlamıştık her şeyi," diye bağırıştılar. Her zaman öyle yapmazlar mı? Anneleriyle bir olup beni yine oyuna getirmişlerdi anlayacağınız. Aklıma bir fikir geldi. "Annemiz, bu kez sen de bizimle birlikte gelsene. Bizim eski çağ gezilerimize hiç katılmadın." Daha sözüm bitmeden kızların ikisi birden başladılar. "Hadi anne, sen de gel. Gör bak ne kadar eğleneceksin. Hem senin için de bir değişiklik olur." "Annemiz oyuna gelir mi?" "Gelmez. Ayşe ile sözleştik, alışverişe gideceğiz," diye kestirip attı. "Tamam kızlar, ısrar etmeyin. Belki anneniz gelecek sefer katılır bize. Hadi biz gidelim." 5 dakika içinde hazırlıklarımızı gözden geçirip yola koyulmuştuk bile. Karayi'nin az ötesindeki o her zaman saklandığımız kayalığın arkasına geldiğimizde güneş doğalı çok olmuştu. Hemen dürbünlerimizi çıkarıp neler olup bittiğini izlemeye başladık. Öyle dikkatimizi çekecek bir olay yoktu görünürde. Erkekler o gün erken saatlerde avladıkları hayvanların derisini yüzüyor, kadınlar yüzülmüş derileri gerektiğinde giysi, ayakkabı yapmak üzere tuzlayıp güneşe seriyor, çocuklar bir o yana bir bu yana koşturup duruyorlardı. O anda bizim dikkatimizi çekmemişti ama annenin en yakın kız arkadaşlarından biri olan Balamin, kabilenin kışlık odun gereksinimini karşılamak üzere ormandan toplanıp mağaranın girişinin sol yanındaki alana yığılmış odunların arasında dolaşıyordu. Balamin bir ara elindeki dalla ortada duran büyük kütüğe vurmaya başladı. Kütüğün içi boş olmalıydı. Balamin'in çıkardığı ses bizim gizlendiğimiz yere kadar geliyordu. Birden Anin'i gördük. Koşa koşa Balamin'in yanına gitti. Eline aldığı dal parçasıyla o da kütüğe vurmaya başladı. Kütüğe bir Balamin vuruyor, bir Anin vuruyordu. Kütüğün farklı yerlerine vurduklarından birbirinden değişik iki ses çıkarıyorlardı. Tom, tam, tom, tam. Bu tom, tam, tam, tom sesleri ormanın derinliklerinde yankılanıyordu. Bayırın alt ucunda ormanın kıyısında çuka belirdi birden. Elindeki çatal dalı asılı bir düzine kadar alabalık vardı. Kocaman kocaman balıkları görünce içim gitti doğrusu. Kızların oyununa gelmeseydim bugün ben de balık tutacaktım. Haftaya görür onlar. Bu arada çuka bir an durup seslerin nereden geldiğine baktı. Sonra hızla yokuş yukarı koşmaya başladı. Balıklarını, av derilerini tuzlayan kadınlardan birine verdikten sonra iki kızın yanına koştu. Onları bir süre izledikten sonra eline aldığı bir dal parçasıyla o da kütüğe vurmaya başladı. Tom, tam, bam. Tom, tam, bam. Kızlar, birazcık durur musunuz dedikten sonra çuka yerden daha kalın bir dal aldı, kütüğe iki dalla birden vurmaya başladı. Bam, tam, bam, tam, bam, tam, bam, tam. Sonra tek dalla vurmaya başladı. Bam, bam, bam, bam. Vuruşunu hızlandırdı. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. İki dalla birden hızlı hızlı vurmaya başladı. Bam, tam, bam, tam, bam, tam. Çuka birden elindeki sopaları fırlatıp attı. Kuytu bir yere oturup düşünmeye başladı. ''Senin kütüğe vurarak çıkardığın sesi duyunca çukanın bundan bir şey icat edeceğini biliyordum.'' dedi Anin, arkadaşı Balamin'e. ''Gel de biraz uzaktan izleyelim onu.'' Çuka yerinde duramıyor, düşünceli düşünceli bir ileri bir geri gidip geliyordu. Bu gidiş gelişleri 10 dakika kadar sürdü, sonra kızlara doğru koştu. ''Demedin mi?'' dedi arkadaşına Anin, ''gör bak şimdi.'' ''Ben şimdi ormana gidiyorum.'' dedi çuka kızlara. ''Orada kütükleri vurarak ses çıkaracağım. Benim çıkardığım sesi duyunca siz de bu kütüğe birkaç kez vurun. Sonra başka yerde ses çıkaracağım. Onu duyunca yine kütüğe birkaç kez vurun. Benim çıkardığım sesi duymaz olana kadar karşılık verin bana. Anladınız mı?'' ''Ha ha'' diyerek başını salladı Anin. ''Ne işe yarayacak ki bu?'' diye sormaya yeltendi Balamin. Anin hemen susturdu onu. ''Söylediğini yapalım.'' Yıldırım hızıyla bayırdan aşağıya koşan çuka ormana daldı. Ormandaki ağaçlar sık olsa da dalların arasından görebiliyorduk onu. 300-400 metre kadar gittikten sonra elindeki dalla yere devrilmiş bir kütüğe vurmaya başladı. Tom, tom, tom. Anin hemen karşılık verdi. Tam, tam, tam. Çuka ileriye doğru bir süre daha koştuktan sonra yeniden bir kütüğe vurmaya başladı. Tom, tom, tom. Anin'in yanıtı hemen geldi. Tam, tam, tam. Anin'in yanıtını duyar duymaz çuka yeniden koşmaya başladı. Artık onu göremez olmuştuk. Ama az sonra kütükten çıkardığı sesleri yeniden duyduk. Tom, tom, tom. Yanıt hazırdı. Tam, tam, tam. Bu çuka ile Anin birbirlerini çıkardığı sesi duyamaz oluncaya kadar sürdü. Ne olup bittiğini anladınız mı diye sordum kızlara. Uzaktan haberleşmenin keşfedilmesine tanık oluyoruz galiba dedi Damla. ''Evet'' diye ekledi Yağmur. ''Çuka şimdi kütükleri vurarak çıkardığı sesi ne kadar uzaktan duyulabildiğini ölçüyor.'' ''Ama baba yalnızca sesi duymak yeterli mi?'' ''Tam tam tam ne anlamı var bu sesin?'' Yağmur hemen Damla'nın sözünü kesti. ''Çuka onu da sonra düşünecek herhalde.'' ''Bence Çuka değil Anin düşünecek.'' ''Hiç de bile. Sesle haberleşmek kimin aklına geldi? Çuka'nın.'' ''Olsun. Bence bu buluşu geliştiren Anin olacak.'' Kızlar tartışırken çuka ormanın ucunda görünmüştü bile. Bayırı koşa koşa çıkıp Anin'le Balamin'in bulunduğu yere gitti. Tartışmayı bırakın da izleyin kızlar diye fısıldadım. Son söz Damla'da kaldı. Görürsünüz birazdan. Diye sorguladı çukayı Anin. En son derinin genişlediği kayalığın orada duyabildim sesini. Dedi yine Anin. Sonra duyamadım. Biz de seni duyamadık. Ne yaptığınızı anlayamadım diye söze girdi Balamin. Birazcık sıkıntıyla baktı ona Anin. Şimdi sen bana uzaktan seslensen, sesini aşağıdaki büyük ağacın yanından duyabilir miyim? Duyarsın. Ormanın kıyısından? Duyarsın. Derenin kıyısında duruyor olsam? Belki duyarsın ama çok bağırmam gerekir. Ya kayalığın orada olsam? Duyamazsın. Ama biz Çuka'nın sesini ta kayalığın oradan duyduk. Evet duyduk dedi Balamin ama o Çuka'nın sesi değil, kütüğün sesiydi. O sesi Çuka çıkardığına göre onun sesiydi. Ama bu kadar uzaktan bir ses duymanın kime ne yararı olabilir ki? Olur diye kestirip attı Anin. Ses sestir. Ayının sesini duyduğunda yakınlarda bir ayının olduğunu anlarsın. Kütüğün sesini duyduğunda da bunu Çuka'nın çaldığını anlarsın. Ne olurmuş Çuka çalıyorsa? Bu tartışmanın uzayacağını gören Çuka susturdu onları. Kızlar, bir şey keşfettik. Şimdi sıra bunu yararlı bir biçimde nasıl kullanabileceğimizi bulmakta. Gürültüyü kesin de kafanızı çalıştırın biraz. Ne bulduk ki diye sordu Balamin. Kütüğün sesinin çok uzaklardan duyulabileceğini bulduk diye yanıtladı onu Anin somurtuk bir yüzle. Ama bu seslerin bir anlamı yok ki. Tom, Tom, Tom. Bak şimdi sen de bir şey buldun diye heyecanla bağırdı Çuka. Bu seslerin bir anlamı olsaydı. Buldum diye bağırdı Anin. Seslerin anlamı olmayabilir ama biz onlara anlam verebiliriz. Hemen koşup yerdeki sopayı aldı. Kütüğe hızlı hızlı vurmaya başladı. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Bu ne şimdi diye sordu Balamin. Bu tehlike var, hazırlanın demek. Anin yeniden vurmaya başladı kütüğe. Tom Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Tom, Tom. Bu ne demek? Avcılar avla dönüyor demek. Nereden biliyorsun öyle demek olduğunu? Şimdi ben uydurdum. Anin haklı diye söze girdi Çuka. Yapacağımız tek şey çeşitli vuruş biçimlerine birer anlam vermek ve bunu ezberlemek. Demedim mi? İşte Anin geliştirdi bu buluşu diye sevinçle bağırdı Damla. Şaştım doğrusu dedi Yağmur. Çuka da düşünebilirdi böyle bir şeyi. Ama abla kütüğün sesinin bir işe yarayabileceğini de Çuka buldu. Anin bunu yalnızca bir oyun olarak görüyordu. İşbirliğinin, yardımlaşmanın yararlarını gördünüz işte diye söze girdim ben de. İnsanlar kafa kafaya verip yardımlaşınca sorunlar daha kolay çözülüyor. Anin, Çuka ve Balamin hangi seslerin ne anlama geleceğini tartışırlarken hava kararmaya başlamıştı. Toparlanın gidiyoruz dedim kızlara. Az sonra evimizdeydik.